Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Haban 1400, Hicri Kameri 17 Rebiyul Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 24 Ekim 2021 Pazar. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Sadık aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle siz değerli dinleyicilerimize tebriklerimizi iletiyoruz. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası özel programı, İmam Sadık aleyhisselamın İslami Öğretilerde Akılcı Yöntemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumların cezasının indirilmesi veya affını onayladı. Cumhurbaşkanı Reisi İslam ülkeleri liderlerini kutladı. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı konukları bugün İslam İnkılabı rehberiyle görüşecekler. Galibaf, Amerika'nın bölgede mesleci savaş çıkarma planı hakkında uyardı. Ve İran ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüştü. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize geçmeden önce frekanslarımızla ilgili bir duyurumuz olacak sizlere. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı 31 Ekim'den itibaren sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Hicri kameri takvimle 17 Rebiyul Evvel Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. Nuri İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın kutlu doğum günüdür. Bilindiği gibi Ehli Sünnet Müslümanları 12 ve Şii Müslümanları da 17 Rebiyul Evvel gününü İslam Peygamberinin veladet yıl dönümü olarak bilmekteler. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İslam mezhepleri arasında birlik ve beraberlik amacıyla 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet Haftası olarak ilan etmiştir. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. nuru İmam Cafer Sadık aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın doğum günü nedeniyle bazı mahkumların cezasını indirmesi veya affını onayladı. Ayetullah Hamine'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın doğum günü nedeniyle umumi ve inkılap mahkemeleri, silahlı kuvvetler, askeri kurumu ve hükümet tazirattınca mahkumiyet hükmü giyen 30.458 kişinin cezasının affı veya indirimini içeren öneriyi onayladı. Yargı Erke Başkanı Muhsin Eşi'yi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın doğum günü münasebetiyle İslam İnkılabı rehberine yazdığı mektupta Af Merkez Komisyonunca afları uygun görülen 3.458 mahkumun cezasının affını veya indirmesini önerdi. Ayetullah Hamene'yi de anayasanın 110. maddesinin 10. bendi uyarınca bu öneriyi kabul ederek bu mahkumların affını veya cezalarının indirilmesini onayladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu doğum günü ve Vahdet Haftası münasebetiyle İslam ülkeleri liderleri ve milletlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi dün ayrı ayrı gönderdiği tebrik mesajlarında bu kutlu ve mübarek günlerde Resulullah'ın Üsvetül Hasenesinin örnek alınması suretiyle İslam'ın ortaklıklarına yaslanarak ve dini kardeşlerinin iradesiyle İslam'ın yükselişi ve rahmet peygamberinin siretinin terviçi için sağlam ilişkilerin kurulması için daha ciddi adımlar atmalarını temenni etti. Bugün 17 Rebiyul Evvel 1443, 24 Ekim 2021, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümüdür.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek veladet yıl dönümünde 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na katılan konuklar ve yetkililerin bugün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ile görüşecekleri belirtildi. İslam İnkılabı rehberi eserlerini koruma ve yayınlama dairesinin bildirme sitesine göre bu görüşme koronavirüs ile mücadele kurulunun belirlediği sağlık protokolleri ve yönetmeliklerine uygun olarak İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleştirilecek. 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Salı günü İslami Birlik, Barış ve İslam Aleminde Tefrika ve Çatışmadan Sakınma sloganıyla başladı. Bu konferans 5 gün sürecek.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerika ve Siyonistlerin bölgede mezhepçi savaş çıkarmak amacıyla geniş çaplı planı hakkında uyarıda bulundu. Dün 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın kapanış merasiminde konuşan Galibaf, bugün gizli güçlerin Müslümanlar arasında etkin ve mezhepçi anlaşmazlıklar çıkarmak suretiyle onları bölgesel iç savaşlar ve kardeş kavgasına sürüklemeye çalıştıklarını vurguladı. Afganistan dahil tüm bölgede gizli ellerin mezhepçi savaşlar çıkarmak suretiyle bölgeyi her daim istikrarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çeken İslami Şura Meclisi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve bölge ülkelerinin parçalanması veya iç savaşları önlemek için adım attığını ve tek İslam ümmetinin kurulması için elinden geleni esirgemeyeceğini belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı, Siyonist rejimin İslam İnkılabı zaferinden sonra Lübnan ve Filistin'de Ehl-i Sünnet ve Şii kardeşlerinden oluşan direniş güçleri karşısındaki mağlubiyeti dahil birkaç savaşta yenildiğine işaret ederek rahmetli İmam Hümeyni'nin doğuya hayır, batıya hayır stratejisine tüm Müslümanların bağlı kalmasını sağladığını, Şehit Hac Kasım Süleymani gibi mücahitlerin bu yaklaşımın hayata geçirilmesi için cihat yaptığını kaydetti.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi Lideri, İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı Rehberi, İslami Vahdet, İslami Medeniyet ve İslam Milletlerinin yükselişi, izzeti, onuru ve ilerlemesini sağlayan her şeye her daim gösterdiği özen ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Hekim dün 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın kapanış merasiminde yaptığı konuşmada doğudan batıya kadar yayılan bütünleşmiş İslam toplumunun sahip olduğu güçlü noktaların öncü insanlık medeniyeti kurmasına imkan sağladığına işaretle bu noktaların İslam ümmetini uygar ve canlı bir ümmet olmasını sağladığını ve insanın dünya ve ahirette mutlu olmasından ibaret olan daha yüksek hedef için çalışması ve diğer ümmetlerle herkesin lehine olan işbirliği ve diyaloğa katılmasına imkan verdiğini vurguladı. Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri geçici sloganlar veya bir grubun diğerine üstünlüğünü isteyen veya zorlama siyasi ve coğrafi birliği için çabanın hata olduğunun ve başarısız kaldığının ortaya çıktığına işaretle gerçek İslami birliğin kendi pusulaları olduğunu, istikrarlı ve etkileyici medeniyet inşa ve önceki başarısızlıkları telafi edebileceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı dün telefon görüşmesinde İki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını yanlış anlamaları çözmek için yapıcı bir adım olarak nitelendirerek Tahran-Bakü ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır dedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları yaptıkları bir telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldılar. İki bakan arasındaki son yapıcı temaslara atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını övdü ve bunu yanlış anlamaları çözmek için gerekli alanı sağlayabilecek yapıcı bir adım olarak nitelendirdi. Emir Abdullahyan ayrıca daha olumlu adımlara atılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerinde İran tır trafiğinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı iki ülkenin geleceğe olumlu bakmanın gerekliliğini vurgulayarak iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunun bir an önce faaliyete geçmesi çağrısında bulundu. Emir Abdullahyan ayrıca Tahran'ın Bakü ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti. Bu telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke tarafından yanlış anlaşılmaların giderilmesi için atılan olumlu adımları, iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını ve İran'daki ilgili kurumların sınır trafik yasalarına ilişkin talimatını memnuniyetle karşıladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki ortak ekonomik projelerin tanımını olumlu etkiler olarak nitelendirerek İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu'nun etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer müzakerelerin gündeme getirildiği görüşmede P4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşma görüşmeleri yakında yeniden başlayacak dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri Hosrav Nozeri ile görüştü. Emir Abdullahyan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemli bir üyesi olan Afganistan'da yaşanan son terör eylemlerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ise bu görüşmede Emir Abdullahyan'a 28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerikan anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Başkanı, Rusların İran ile gümrük alanında işbirliği ve taşımacılık sorunlarını kaldırmak için ciddi şekilde kararlı olduklarını belirtti. Moskova'da Rusya Uluslararası Gümrük Seminerine katılmak için bulunan İran Gümrük Genel Başkanı Mehdi Mir Eşrefi, dün bir grup İranlı tüccar ve iş insanı ile yaptığı görüşmede giriş noktalarında ihracat ve ithalatın artması için transit altyapısının tamamlanmasına vurgu yaparak İran'ın komşu ülkelerle transit altyapısını güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Mir Eşrefi, İran'ın kuzey-güney ve doğu-batı koridorunun geçebilecek tek ülke olduğuna işaretle Hazar'da altyapı tesislerinin inşa edilmesi ve karma taşımacılıkla Rusya ve Avrupa ile ekonomiyi geliştirebileceklerini kaydetti. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de İran ve Rusya liderlerinin ticaret ve ekonomi dahil her alanda ilişkilerin gelişmesi için yaklaşım ve kararlılığına vurgu yaptı.
İran-Türkiye İş Forumu İcra Sekreteri Sina Senceri, Türk tüccarların deneyimlerinin İranlı tüccarlar için yararlı olabileceğini belirtti. Dün Tahran'da düzenlenen İran-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Senceri, Türk tüccarların ticaret alanındaki başarılı karnesini işaretle İranlı tüccarlar, üreticiler ve ihracatçıların Türk tüccarların yöntemlerini örnek alabileceklerine vurguladı. Senceri, Türkiye'nin İran'ın Avrupa ile ticaret kanalı olacağını ve İranlı tüccarların Avrupalı ülkelerle başarılı ticaret için Türk tarafıyla gereken koordinasyonu yapmaları gerektiğini ifade etti.
Türkiye'de son 24 saatte 351.184 COVID-19 testi yapıldı. 26.217 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 351.184 COVID-19 testi yapıldı. 26.217 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 27.663 oldu. 18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda %77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin Türkiye Büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmeleri için dışişlerine talimat verdiğini söylemesi Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli açıklamaya Twitter'den yanıt verirken Norveç Dışişleri Kavala konusundaki pozisyonlarından geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin gelecek hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz ifadesi kullanıldı.
Amerikan yönetimi Siyonist rejimin bazı Filistinli sivil kuruluşu terör listesine alma kararı hakkında şeffaflık yapılmasını isterken işgal rejimi Amerikan yetkililerinin daha önceden bilgilendirildiğini söyledi.
Gıda güvenliği konusunda en büyük insani kuruluş sayılan Dünya Gıda Programı Yemen'de krizin büyümesiyle Yemenlilerin ağaç yapraklarından beslenmeye yöneldiklerini bildirdi.
Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Vahan Honanyan bazı iddiaları reddederek Ermenistan Başbakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin gündemde olmadığını kaydetti.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Georgia eyaletindeki Fort Valley Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransa'nın İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili iddiaları etrafında. Müzik. Fransa Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bir kez daha İran'ı Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupalıların uluslararası anlaşmaya bağlı kalmamasından bahsetmeden Bercam'ı ihlal etmekle suçladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre yayımladığı bildiride, İran'ın adımlarına atıfta bulunarak İran'ın eylemlerinin Bercam'ı ihlal ettiğini iddia etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu bildiride İran'ı Bercam nükleer anlaşmasının uygulanmasında tam işbirliğini sürdürmeye çağırdı. Fransa'nın İran'a yönelik suçlaması Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in Bercam nükleer anlaşmasına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen Avrupa tarafı olduğunu kabul ettiği bir dönemde geldi. Bu bildiri Amerikan İran özel temsilcisi Robert Malley'nin Paris'te bulunduğu bir sırada yayımlandı. Robert Malley, Viyana görüşmelerinin durumu hakkında üst düzey Avrupalı Troika diplomatlarına danışmak için Paris'e gitti. Şimdiye kadar Amerika'nın Bercam'a geri dönmesi amacıyla anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla Viyana'da 6 tur müzakere yapıldı. Bu bağlamda Tahran, Washington tarafından tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve bunların doğrulanmasının bu konuda bir anlaşmaya varılmasının şartı olacağını ifade etti. Halbuki şimdiye dek ne Amerika ne de anlaşmada bulunan 3 Avrupalı ülke ciddi ve pratik bir adım atmamıştır. Görünüşe göre nükleer müzakerelerin devam etmesindeki gecikmeden endişeli olan Paris, tutumunu dile getirirken çelişkiler yaşamaktadır. Fransız makamları Bercam Anlaşması'nın ilk olarak Amerika tarafından ihlal edildiğini unutmuş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda geniş kapsamlı ve tam ihlaller gerçekleştirmiştir ve Avrupa Troikası da İran'ın Bercam Nükleer Anlaşması kapsamında taahhüt ettiği yükümlülüklerinin yanı sıra İran'ın çıkarlarına karşı da pasif ve kayıtsız kalmıştır. Aslında Avrupalılar yayımladıkları bildirilerle gerçekleri saptırarak Bercam ihlallerini izah etmeye ve onlar için bahane uydurmaya çalışıyorlar. Bu tavırlar Amerika ve Avrupa'nın müzakere adı altında Bercam için yeni bir statü çizmek istediklerini gösteriyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın Bercam kapsamındaki tüm yükümlülüklerine bağlılığını kabul etmesine rağmen Amerika hükümeti 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Kabul edilebilir bir sonuca varlamayan anlaşmada geri kalan ülkelerin de katılımıyla Viyana'da şimdiye kadar Amerika'nın Bercam'a dönüşüne yönelik 6 tur görüşme yapıldı. Şimdi de Amerika ve Avrupa İran'ın müzakere masasına geri dönmesini istiyor, ancak buna paralel olarak İran'a karşı yaptırımları da hayata geçiriyorlar. Bu durum ise açık bir çelişki teşkil ediyor. Bu tür davranışların yapıcı bir mesaj içermediği aşikardır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 22-31 sayılı karar kapsamında ikili taahhütler ortaya konulsa da Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bu taahhütlerin yerine getirilmesini hedeflerine ulaşmak için rehin almıştır. Geçmişteki davranışları sürdürmekte ısrar etmek ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında asılsız iddiaları tekrarlamak kesinlikle Bercam'a yeni bir darbe indirecektir. Avrupalıların davranışındaki çelişki ve Avrupalıların neden bir yandan düzeni koruma gereğini vurguladıklarını, diğer yandan da Amerika'nın yaptırım politikasına uymalarını eleştiren Fransız analist Alexandre Austin'e göre, Avrupalılar Bercam'a esasen yaptırımların kaldırıldığı dönemden itibaren Amerika'nın yaptırımları yanında yer almış ve yanlış bir tavır sergilemiştir. Amerika Bercam'dan çekilip İran'a karşı yaptırımları yeniden başlattığında Amerika piyasasını kaybetmekten korkan Avrupa, İran piyasasını bir sonraki önceliği olarak belirledi. Sonuçta Avrupalılar da bu olayın kurbanı oldular. Austin, bence Avrupa koordine hareket ederse ve tutarlı bir şekilde yanıt verirse Amerika baskısına dayanabilir. Ancak sorun şu ki Avrupa tutarsızlıktan ciddi şekilde zarar görüyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'ya yaptığı son ziyaretinde ise şu açıklamada bulunmuştu. Müzakereler son 8 yılın yolunu izlerse ve müzakere için müzakereler yapılacaksa, İran İslam Cumhuriyeti bu çerçevede zamanında kesinlikle uygun kararı alacaktır. Bu tutumlar Tahran'ın Bercam'a yönelik stratejisinin açık ve mantıklı olduğunu ve İran'ın bu anlaşmaya dönmesinin diğer tarafların iradesine ve iyi niyetine bağlı olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İran ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri geliştirme zarureti etrafında. Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye yetkilileri ikili görüşmelerde ve telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin ekonomik alanda geliştirmesi ve bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaparak herhangi bir gerginliğin önlenmesi gerektiğini belirttiler. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularının bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı hareket ettiğini ve kötülük yapanların komşuluk ilişkilerinde sorun yaratmasına izin vermeme politikasını vurguladı. Birkaç gün önce İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi 20 Ekim Çarşamba günü Tahran'da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri çok derin olarak nitelendirerek İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye'nin her alanda ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek istiyoruz dedi. Türkiye İçişleri Bakanı görüşmede ilişkilerimizin sadece diplomatik değil aynı zamanda dostane ve kardeşçe olduğunu biliyoruz açıklamasında bulunarak iki ülkenin lehine yeni bir dönemin başlamasını ve düşmanların hezimete uğramasını ümit ettiğini kaydetti. Türkiye, İran'ın en önemli komşularından biridir. İki ülke birçok konuda ortak siyasi ve güvenlik çıkarlarını paylaşıyor ve 400 yıldan fazla bir süredir iyi komşuluğu yürütüyorlar.
İran-Türkiye ilişkilerinin tarihine bakıldığında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarının işbirliği eksenleri olduğu görülüyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki ihtilafların başlıca alanları siyasi ve jeopolitik konular olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler farklı zaman dilimlerinde rekabet nedeniyle bölgesel uluslararası gelişmelerden de etkilenerek kimi zaman uzaklaşmış ve zayıflamıştır. Ancak bu rekabet ve anlaşmazlıklar hiçbir zaman iki ülke arasındaki ilişkileri soğutmada ve işbirliğini durdurmada bir etken olmamıştır. İranlı ve Türkiye'li yetkililer her zaman istişare ve işbirliğine devam edilmesine gerektiğini vurgulayabilmişlerdir. Örneğin Türkiye, İran'ın nükleer enerji barışçıl kullanma hakkını savunan ülkelerden biri olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti de Türkiye'deki 2016 darbesi sırasında Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yanında yer almıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızın sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Müzik. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1400 Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 24 Ekim 2021 Pazar. ...1496 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel hicretten önce 53 yılında Müslüman alimlerin birçoğuna göre İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kutsal Mekke kentinde dünyaya geldi. O Hazretin değerli babası Abdullah bin Haşim hanedanından ve değerli annesinin adı Amine idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kutlu viladetinden önce babasını kaybetmişti ve 6 yaşındayken değerli annesi vefat etti. İslam peygamberi Ceddi Abdülmuttalib o hazreti yetiştirme görevini üstlendi. Ancak o yüce insan 2 yıl sonra vefat etti. Böylece Nebi-i Ekrem 8 yaşındayken amcası Ebu Talip tarafından yetiştirildi. İslam peygamberi gençken cahiliye döneminin kötülüklerinden kurtulmak ve yaratılış dünyası konusunda düşünmek amacıyla Hira mağarasına sığınıp orada saatlerce ibadet ederdi. 40 yaşındayken Cebrail aleyhisselam İslam peygamberine nazil oldu ve tek yaradan Allah'ın o hazreti peygamberliğe tayin ettiğine dair bir vahiy geldi. Biz de İslam peygamberinin veladet yıl dönümü dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. ...1360 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 83'te Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret mübarek ömrünün 12 yılını Ceddi İmam Seccad Aleyhisselam ve 19 yılını ise değerli babası İmam Muhammed Bakır'ın yanında geçirdi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam mübarek yaşamı alanında bilimin geliştiği ve Kur'an tefsiri ve bilimlerin yayıldığı bir döneme ve Beni Ümeyye'nin düşmesi ve Beni Abbas'ın iktidara geçmesine denk geldi. ...93 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1307'de İran'ın inkılapçı siyasetçi ve düşünürlerinden Ayetullah Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Beyişti, İran'ın orta kentlerinden İsfahan'da dünyaya geldi. Babası İsfahan şehrinin önde gelen alimlerinden birisiydi. Din üzerinde derin araştırmalar yaptı. Sonrasında İslami tebliğ çalışmalarında bulundu. İran Yargıtay Başkanlığı'na atanan Ayetullah Beyişti o dönemdeki sapkın akımlarla aktif bir şekilde mücadele etti. Ve nihayet bu kutsal mücadele yolunda canını feda etti. Ayetullah Beyişti ve İran'ın 72 önde gelen yetkilisiyle birlikte Hicri Şemsi Tir 1360'da şehit düştüler. ...113 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1330'da Büyük Alim Mirza Ali Sakatul İslam Tebrizi Rus piyonlarınca İran'ın Tebriz kentinde şehit düştü. Mirza Ali Sakatul İslam Tebrizi İran'ın Azerbaycan halkının milli hükümeti ve kıyamında yoğun faaliyetlerde bulundu. Tebriz kentini Muhammed Ali Şah Kacar'ın despot hükümetinin katkılarıyla askeri yönden işgal eden Rus Kazaklar, bu kentin Mirza Ali Sakatul İslam Tebrizi'nin liderliğinde geniş kıyamıyla karşılaştı ve girdikleri yoğun çatışmanın ardından rezil rüsva bir şekilde Tebriz kentini terk etmek zorunda kaldılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basından öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Düşük faiz inadı TL'ye pahalıya mal oldu.
Cumhuriyet.
4 teklif veren CHP'den MHP'ye asgari ücrette 0 vergi çağrısı.
Yeni Asya.
Milletin sofrasından ekmek çalınıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş, 22 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde CHP seçime hazır gibi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sabah ekrandan 3, akşam ekranda 5 kişi ekran bölünmüş izleyici tüm katılımcıları görebiliyor. Taktik gereği iktidara soldan iliştirilen konuşmacı bir ara Kemal Bey şimdi ne alakası vardı siyasi cinayetlerin? Markette her gün fiyatlar yükseliyor. Çözüm önerisi söyle halkla yanlış iletişim kuruyor bence başarısız diyor. Yani muhalif görünüyor ama ana muhalefetin liderine muhalefet ediyor. Sonra viraja hızlı girdiğini heyecanlandım biraz diyerek kabul ediyor ve ekliyor. Tayyip Erdoğan çözsün bu sorunları diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ha, taktik bu. İktidar kötü ama CHP en kötüsü. Ondan bir şey olmaz mesajını her kanaldan olabildiğince çok tekrarlamak. Sanki hiç siyasi cinayet işlenmemiş bir ülke Türkiye. Sanki iki seçim arası çokça tartışılan ve bitmek bilmeyen iddiaların gündeme getirildiği Ankara, Gar, Suruç katliamları yaşanmamış bir ülkede. Sanki Kılıçdaroğlu devletin koruyamadığı, yüzüne yumruk atılmış bir ana muhalefet lideri değil. Akşam ekranı daha renkli. Tayyip Bey'in haklı olduğunu sonradan anlayan da var. Başından beri haklı bulan da. Her renkten iktidar meftunu var ekranda. Yalnızca iktidarı eleştiren kimse yok. Üşenmedik, programı sonuna kadar izledik. Tamam, ekonomi kötü ama sözlerinin dışında iktidarı üzecek bir sözcük yok. Amadan sonra tüm sözcükler Kılıçdaroğlu diye başladı. Bazı konuşmacılar kendilerini kaybetmiş şekilde bazen soluk almadan Kılıçdaroğlu'na yüklendiler. Bir ara biz bile Türkiye'yi Kılıçdaroğlu'nun yönettiğini zannettik. İktidarda erimenin başladığı gerçek. Geçenlerde Şırnak'tan örnekler vermiştik. Benzer erime örnekleri Doğu Karadeniz'den de gelmeye başladı. Bu ortamda CHP elinden geldiğince çözüm önerilerini halka giderek anlatmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal kimlikler üzerinden siyaset diye özetlediği yöntem tam CHP'ye göre. Partinin tabanıyla, geçmişiyle ters düşmüyor. Yurttaşların her türlü aidiyetine saygılı. Ekonominin yaşamı zorlaştırması seçmeni arayışa yöneltmiş durumda. Kılıçdaroğlu bu ortamda seçmenle sorun yaşayanlarla buluşmaya önem veriyor. Bir siyasi sonucu olması kaçınılmaz. CHP'deki hareketlilik tek boyutlu değil. Örgütlerden sorumlu Oğuz Kağan, Salıcı ve ekibi sandık görevlileri için şimdiden çalışmaya başlamış. Hem partinin kadroları bu kapsamda değerlendiriliyor hem de ittifakın diğer partileriyle eşgüdüm sağlamış. Hedef İmamoğlu'nun büyük farkla seçildiği ikinci İstanbul seçimindeki kenetlenme ve başarının yinelenmesi. Bir şey daha, Kılıçdaroğlu yalnızca iktidar hazırlığı yapmıyor. Yöneticilere talimat vermiş, bir ekip de iktidar sonrası için çalışıyor. Buradan bir saptamayı paylaşalım. İlk bir ay kutlama ziyaretleri, ikinci ay hazırlık, üçüncü ay uygulamaya başlamalıyız. Zaman kaybı zarar verir. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Kimin cumhurbaşkanı olacağı konusunda Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında hiçbir sorun bulunmuyor. İki lider bu konuyu beklenenden daha kolay çözerse kimse şaşırmasın. Liderlerin önceki gün basının karşısındaki uyumu bu çerçevede değerlendirilmeli.
Ha akıyor 22 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde bu yol yol değil başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yatırımcılara çağrı yaptı. Ülkemizde mevzuatın, vergi muafiyetlerinin ve coğrafi konumun yatırımlar için oldukça cazip imkanlar yarattığını söyledi. Doğru ama Erdoğan'ın değinmediği fevkalade önemli başka hususlar var. Merkez Bankamız bağımsız mı? Sistemde denetim ve denge var mı? Kurumlar ne durumda? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Avrupa Birliği'nin raporlarına göre bu hususlarda hiç iyi durumda değiliz. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sanayici Tuncay Özilhan iki gün önceki konuşmasında şöyle diyor. Büyüme için en önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir. Bunun anlamı kuralların ve kurumların siyasi oy hesaplarına boyun eğmeyecek kadar güçlü olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi ise kurumların bağımsızlığını kaldırdı. Bütün kurumlar iktidar partisi lideri olan Cumhurbaşkanı'nın emrinde. İşte dünkü zoraki faiz indirimi konusunda Bloomberg'in haber başlığı. Erdoğan'ın Merkez Bankası yine lira pahasına faiz indirimi yaptı. Ekonomideki hazin durumumuz ortada. Elbette TÜSİAD'ın her dediği doğru değildir. Siyasi görüşlerine karşı da olabilirsiniz ama iktisadi görüşlerini ciddiye almak gerekir. 7 yıl önce TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen yargısı tartışılan bir ülkeye yabancı sermaye gelmeyeceği uyarısında bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise kendi ülkesini kötülemek ihanettir diye ağır bir suçlamayla tepki göstermişti. Erdoğan bu eleştiriyi ihanet suçlamasıyla susturmak yerine ciddiye alsaydı, hukuku üstün, kurumları etkin tutsaydı, Türk parası pul olmazdı bugün. Devamlı gelişmekte olan tarih ve iktisat bilimleri kurumların belirleyici önemini gösteriyor. TÜSİAD'ın iki gün önce açıklanan yeni bir anlayışla geleceği inşa raporunda da ekonominin geleceğine şu üç açıdan bakılıyor. İnsani gelişme, bilim ve teknoloji, kurallar ve kurumlar. Uzmanların bulgularına göre Türkiye bugünkü politikalarla devam ederse 20 yıl sonra kişi başına gelirimiz sadece 14 bin dolara çıkmış olacak. Vahim. Ama insani gelişme, bilim ve teknoloji, kurallar ve kurumlar esas alınırsa 20 yıl sonra kişi başına milli gelirimiz 30 bin dolara çıkacak. Doğru mu? Doğru. Çünkü Güney Kore böyle 35 bin dolar seviyesine çıktı. Yine doğru çünkü iktidarın 2011'de açıkladığı 2023 hedeflerinin yanı sıra bile ulaşamayacak olmamızın sebebi insani gelişme, bilim ve teknoloji, kurumları ve kurallar yerine idari şahsiye kurmasıdır. Tabii diğer bir faktör, yedi düvel hamasetiyle herkeste kavga ederek yalnızlaşmaktır. Rasyonel diplomasiyle ittifak ve ilişkilerimizi güçlendirerek dünyaya istikrarlı Türkiye'yi göstermek zorundayız.
Cevher İlhan 22 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidar yolsuzlukları soruşturtmuyor başlıklı yazısına yer veriyor. İlk AK Parti hükümetinin kurulduğu 16 Kasım 2002'de bizzat AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna deklare edilen acil eylem planında yargının bağımsızlığı, düşünce ifade özgürlüğü ve siyasetin demokratikleşmesiyle birlikte yolsuzluklarla mücadele vaadi verilmişti. Peşinden iktidar partisinin bütün seçim bildirgelerinde, hükümet programlarında en son anayasa değişikliği referandumunda 3Y formülüyle yolsuzluklarla mücadele taahhüdü yenilendi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ne var ki 19 yıllık AKP iktidarının sonunda Türkiye demokraside iç savaş kargaşasında dikta ile yönetilerek otokratik Afrika ülkelerinin sıralandığı hibrit melez demokrasi grubuna gerilerken dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında Sırbistan ve Tanzanya'nın gerisinde 153. sırada Belarus, Kongo ve Brunei kategorisinde Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk endeksine göre ise 86. sıraya düşmüş. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük puanlı Romanya'nın da gerisinde 36 üyeli OECD'den sonundan ikinci küresel sıralamada Trinidad, Tobago, Doğu Timur ve Burkina Faso'nun kulvarında kalmış. Ve attığı bir tweetten dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten 160 bin vatandaşa soruşturmanın açıldığı yasaklarda çöken ekonomide kat kat artan zam sağınağı ve vergi salmasında TL'nin dolar karşısında %200 değer kaybıyla Türkiye dünyada en yüksek enflasyonun ve işsizliğin olduğu ikinci ülke olarak yoksullukla at başı giden yolsuzluklarda da pik yapmış. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin veladeti dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizin 6. bölümünde huzurlarınızdayız.
Tarihi önemli kitaplar ve kaynaklarda belirtildiği üzere ilahi peygamberlerin veladeti ve zuhur edecekleri günler yakın günlerde bazı önemli gelişmeler yaşanıyor ve o peygamberin geleceğini haber vererek gerçekte insanları peygamberlerin gelmesini hazırlıyor. İslami rivayetlere göre Allah Resulü'nün veladet gecesinde de çeşitli tarihi kaynaklarda nakledilen harikulade ve acayip gelişmeler yaşandı.
Senin adın geçince salavat ışıkları yüreklerde alevleniyor ve senden bir faziletten söz ediyor. Gönüller
Muhammedi çiçeğin kokusu ile yeniden diriliyor. Seni müjde veren aydın sabah kapılarını yüzümüze açıyor. Senin semavi kitabın kurtuluşun en yakın yolu ve senin aydın ellerine bize ulaşan ve beşeriyetin acılarına merhem olan bir kitaptır.
Ey sevgili peygamber, ey alemi aydınlatan güneş, Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani kulluk alnını toprağa koydun ve kulluğun ihtişamını yerine getirdiğin zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani Allah'ın yegane olduğuna şahadet getirdin ve tevhid ıtrı Mekke sokaklarını sardığı zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani anneni selamladın ve melekler emsalsiz cemalini takdir ettiği zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani yeryüzün kainatta varlığın nimetinden yararlandı ve gökler yeryüzünün seni misafir etmesini gıpta ile baktığı zaman.
Kullak içinde, nur kullaklar içinde.